Ben Tanser Erdem Yılmaz. Dinle Sen Seversin'in 81. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümlerde birkaç kez eğitimle ilgili tartıştık. Ancak Türkiye'nin dört bir yanından eğitimcilerin ortak tartışma konuları, bazen saklı, yasak, eğlenceli hatta unutulmaz hallerini ele alan eğitim hali bülteniyle konuşacak çok fazla şeyimiz var. Hepsini bülten yazarları Zeynep ve Muhammed'e soracağım. Zeynep, Muhammed, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk, merhaba.
Ben normalde konuklarımın dahil oldukları yapılar ya da onları konuk ettiğim projelerle ilgili çok fazla sorular sormuyorum. Genelde merak ettiğim şeyler oluyor ve onları soruyorum. Ama sizi hem takip eden hem de bilen hem de yaptığınız işlere ilgi duyan biri olarak dinleyenlerin de kafasını kurcalayacak bir soru var. O yüzden onunla başlamak istiyorum. Şimdi artık 20 sayıya yaklaşan ve 2 yıla yaklaşan neredeyse eğitim hali bülteninin serüveni var. Bu serüveni ben şundan dolayı merak ediyorum. Yani eğitimciler olarak konuşuyordunuz ve biz bunları yazıya dökelim mi dediniz? Ya da ya bizim bunları yazmamız lazım dediğiniz o bunlar klasörü dolmaya mı başladı? Hani sizi aksiyon aldığınız noktada ne tetikledi? Çünkü biz kayda almadan önce de biraz konuştuk. Yaptığınız iş öyle ya hadi sohbet ediyoruz. Bu sohbetleri de yazıya dökelim mi biraz daha ötesinde. Biraz daha derinleşiyor, yükseliyor. Yani yerle arasındaki mesafe çok yüksek. O yüzden orada sizi besleyen şeyi ben çok merak ettim. İstersen Zeynep senle başlayalım. Çünkü ben birine topu atmadığım zaman her zaman heyecan oluşuyor. Sonrasında Muhammed istersen sana geçelim.
Kendimizi de özel hissettim şimdi. Sen de böyle deyince direkt projelerden bahsetmek için alan açınca bize teşekkürler o yüzden öncelikle. Şöyle biz Muhammed'le eğitim reform girişiminin bir yürüttüğü proje var. Orada tanıştık. Öğretmen Ağı diye. Ve orada fark ettik ki böyle Muhammed'le aslında eğitim konuşsak da dışarıya tam olarak anlatamadığımız, açamadığımız, belki bazen üstü böyle kapalı bir şekilde anlatmak zorunda kaldığımız bazı meseleler oluyor. Bir de böyle araştırdık. Aposto diye bir tabii herkesin de belki aşina olduğu, genelde bültenleri okuyanlar biliyorlar. Bir yeni medya platformu var. Orada da aslında takip ettiğimiz bültenler oluyordu ve onlar hakkında da konuşuyorduk sık sık. Sonrasında da orada şeyi fark ettik işte finans üzerine, ekoloji üzerine vesaire ya da genel olarak haberler üzerine, politika üzerine vesaire çok fazla bülten yazılıp çiziliyor ve çok fazla takip ediliyor ama içerisinde hiç eğitime dair bir bülten yoktu. Ve genel olarak bizim de böyle araştırdığımız hakikaten hem içerisinde eğlenceli içeriklerin de olabileceği hem de böyle yasak vesaire demeden her türlü konuyu da konuşabileceğimiz böyle bültenler yoktu. Biz de dedik neden biz yazmıyoruz? Ve sonrasında da aslında Muhammed'le konuşup ortaya eğitim hali bültenlerini çıkardık. Muhammed senin de burada ekleyeceklerin vardır belki.
Aslında yok çünkü o kadar güzel özetledik ki tüm o süreci. Yani sadece şey söyleyebilirim. Ben Aposto'nun Düende Kültür Sanat Ekin'de öykü sözlüğü yapıyordum. 29 yazar, 29 harf, 29 öykü diye. Böyle Aposto'yla içeriden de böyle bir tanışıklığı vardı. Ve hep Zeynep'le bu eğitim üzerine konuşuyorduk. Yani ne yapalım, ne yapalım. Birkaç böyle var olan bülten var ama hani Zeynep'in dediği gibi böyle her konuyu konuşmuyor. Çok üstü kapalı bazı şeyler konuşuluyor. Ama biz daha böyle derine indiğimiz, kendi okul deneyimlerimizden de bahsettiğimiz böyle bir bülten yapabilir miyiz diye düşündük ve hep ortak noktamız o oldu Zeynep'le. Bu yüzden de aslında eğitim hali bültenleri kurulmuş oldu.
Bir yandan belki şeyi de ekleyebilirim. Böyle bültenler var eğitime dair ama bir yandan da sahaya çok fazla mikrofon tutmuyor. Yani daha üstel bültenler diyeceğim artık. Daha akademik seviyede, daha üniversite boyutunda vesaire eğitimin tartışıldığı ama öğretmen ne hissediyor sahada, öğrenci ne hissediyor, peki sivil toplum kurumunda çalışan birisi ne hissediyor, ne düşünüyor gibi sahaya aslında mikrofon tutan bülten sayısının daha az olduğunu söyleyebilirim. O yüzden de hani eğitim hali bültenlerinin diğer bültenlerden farklılaştığı bir noktada aslında gerçekten sahada hali hazırda eğitim üzerine çalışan kişilere de mikrofon uzatması diyebilirim ek olarak.
Bu ikinci boyut bence çok kıymetli. Çünkü akademik çalışmalar, yani özellikle ben akademik alanda çok fazla çalışmalar yapmaya gayret gösterdiğim için fark ediyorum. Biraz daha işin nasıl diyeyim, mutfağını kaçırabiliyor. Mesela müfredat konuşulacak diyelim. Bir akademisyen, yani yaptığı yanlış ya da eksik diye demiyorum, müfredatın sadece teorik yönünü kavrayabiliyor. Çünkü 20 yıldır akademide gördüğü üniversite öğrencileri ve sınıfta bu nasıl olur, bu işler mi, Ya da 6 yaşında bir çocuk ya da 7 yaşında bir çocuk bunu anlayabilir mi? Mesela şey çok vardır, eğitim tartıştıklarını zannederler diyor ama ya aslında anaokulundan itibaren felsefe öğretsen dünya nasıl bir yer olur? Harika bir yer olur. Yani bu klişe aslında hiçbir şey değişmez. Hatta o çocuklar için felsefe zararlı bile olabilir. Çünkü daha doğru düzgün düşünce yapıları kurmayı öğrenememişler. Hani felsefe öğretmek, matematik öğretmek, herkesin X'i Y'yi öğrenmesini sağlamak gibi yüzeysel fikirler aslında biraz o senin bahsettiğin işin içerisine girememekten kaynaklanıyor. Bir de şu çok ilginç. Şimdi Aposto'yu inceledik diyorsunuz. Hani hem içerisinde bulunmuşsunuz hem de okuyucusu olmuşsunuz. Diğer bültenler ve içerikler de öyle dünya çapında. En az konuştuğumuz neredeyse Türkiye'de ama hepimizin hayatında en fazla olan, en fazla şikayet ettiğimiz konulardan biri eğitim. Ve biraz cesaret istiyor. Yani sizin de hem bültenlerinizde hem de şahsi yorumlarınızda onu görüyorum. Yani orada işte yasak kavramını kullanıyorsunuz. Sakınmıyoruz diyorsunuz. Bunu söylüyor olmanız bile bence burada çok önemli bir alan kapladığınızı gösteriyor. Bir de eğitimin belli başlı sorunları hiç değişmiyor. Onları da hani sürekli değişen, sürekli güncellenen bir dünya olsa neyse de belli başlı sorunlar değişmiyor. İşte müfredattır. Şu an mesela son 10 yıl mıdır onu birazdan soracağım. Atanma problemi. Yani atama problemlerinin ortaya çıkışının nasıl olduğu, böyle bir problem var mı yoksa bu suni bir problem mi, bu ayrı bir konu. Bu çok farklı bir programın konusu ama sizin ele aldığınız bülten hem karşılaştığınız, işte gittiğiniz şehirlerde konuştuğunuz öğretmenler, eğitimciler, onlardan duyduklarınız. Burada klişe haberlerin ötesinde, yani işte her haber şeyinde çıkar böyle, öğretmenler atama sonuçlarını bekler bir salonda. Onun dışında ikinci bir katmanda yorum yoktur. Burada sizin fikirlerinizi ben çok merak ediyorum. Çünkü çok büyük bir deneyim biriktirdiğinizi görüyorum.
Çok teşekkürler. Ben de aslında İstanbul'u terk ettikten sonra Hatay'da ücretli öğretmenlik yapmıştım. Aslında tırnak içinde ben de atanamayan bir öğretmen statüsündeydim. Şu an hani hali hazırda yapmıyorum öğretmenliği ama sahada yapan öğretmenlerle çok karşılaştım. Bununla birlikte arkadaşım olan eğitim fakültesinden ve atanamamış öğretmenlerle karşılaştım. Burada meseleyi biraz aslında şöyle ele almak gerekiyor gibi geliyor. Hani atanamayan öğretmen dediğimizde bu öğretmenin bir başarısızlığıymış gibi gözüküyor. Ama halbuki zaten bir öğretmen eğitim fakültesinden çıktığında bir öğretmen. Yani ne eksik, ne yarım, ne ücretli, ne işte kadrolu, ne bilmem ne. Yani öğretmen dediğimiz şey tam olarak bir öğretmen. O yüzden aslında o sayıda da, atanamayan hali sayımızda da şeye odaklanmak istedik. Öğretmenler gerçekten ne hissediyor? Çünkü atanamayanlar ya da atanma sorunu ya da işte atanma durumu dediğimiz başarı başarısızlık üzerinden giden mevzular hep sayısal olarak ilerliyor. Ama o sayıların içindekiler her biri bir insan ve bir eğitimci. O eğitimcilerin neler hissettiklerini, bu sorunun çözümüne dair onlar ne düşünüyor diye sorduğunuzda aslında çok daha farklı, çok daha güzel cevaplar geliyor. Biz de aslında atanamayan halinde bunun üzerine odaklanmak istedik.
Bültende yine sahaya mikrofon uzatmıştık bu arada ve şey sormuştuk. Çünkü çok fazla atanamayan öğretmen probleminden bahsediliyor ama öğretmenler o süreçte ne hissediyor? Ona dair çok fazla soru sormuyoruz aslında. Ve burada mesela Ahmet öğretmen, Muhammed'in de arkadaşlarından bir tanesiydi. Orada mesela şöyle bir cümle kurmuştu. Hani psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç bir kere. Birçok duyguyu aynı anda yaşıyorsun. Ve büyük umutlarla başladığın bir süreç var. Sonrasında ümitsizliğe doğru aslında terk ediyor seni o süreç. Ve kendini yetersiz hissediyorsun. Sosyal çevrenden dışlanabiliyorsun. Ailenden baskı görebiliyorsun. Ve aslında kendimi suçladığım bir süreç olarak atanamayan bir öğretmen olmak benim karşıma çıkıyor demişti. Hani burada aslında oradaki duygulara dönmek, hakikaten o ne hissediyor ona bakmak lazım. Bir yandan da tabii ki bireysel bir çaba da değil bu. Hani bunun için hükümetlerin, devletlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Bir yandan da hakikaten çok fazla eğitim fakültesi var. Yani 96'sı eğitim fakültesi Türkiye'de fakültelerin. Gerçekten çok büyük bir oran. Ve her yıl 45 bine yakın öğretmen mezun oluyor buralardan. Ve hali hazırda zaten 800 bine yaklaşan ataması yapılmayan öğretmen var. Bir de bir yandan öğretmen olmak isteyen ama eğitim fakültesinden mezun olmamış olan, yani Fen Edebiyat Fakültesi olabilir, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olabilir ya da İlahiyat Fakültesi olabilir. Buralardan mezun olup öğretmen olmak isteyen ve pedagojik formasyon olup öğretmenlik yapmaya ve atanmaya çalışan kişiler de var. O yüzden bu gitgide aslında böyle bir çığ gibi büyüyen bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için tabii ki bir yandan bireysel olarak ümitsizliğe zerk oluyoruz ama bir yandan da hakikaten bunu artık bakanlık seviyesinde hani artık çözüm üretilmesi ve üzerine gidilmesi gereken bir mesele haline geldi. Bunu diyebiliriz.
Ya burada tartışmanın birkaç yüzü var gibi görünüyor. Hani genelde görünen yüzü olayı biraz görmekten uzaklaştırıyor gibi. O yüzden ben sizin bu tip konularda temaslarınızı çok merak ediyorum. Zaten bu sahaya inerek buradaki yorumları alıyor olmanız ve onları kendi çerçevenizle yorumluyor olmanız bence çok kıymetli. Yani bu tartışmaları bu şekilde görebilmemiz için. Zaten sayılarınızda da bu temel problemleri ele almaya çalışıyorsunuz. Benim şahsen en çok ilgimi çeken sayı ikinci sayıydı. Diğer sayıları bir gözlemci olarak takip ettim ama ikinci sayıyı hem bu dünyada yaşayan hem eğitim hayatından geçmiş olan ya da hayatta bu tip problemlerin var olduğunu ama bunların yok sayıldığını gören biri olarak görüyorum, izledim, daha doğrusu okudum. Şimdi dinleyiciler ve bülteni o sayı okumayanlar için şöyle tarifleyeyim. Yan yana geldiğinde gözaltı kararı çıkaran kavramlar vardır Türkiye'de. Bu iki kavram aslında eğitim ve cinsel yönelim, cinsel kimlik. Bu iki kavrama odaklanıyorsunuz. Ve bu hem eğitimci hem de öğrenci tarafında nasıl ele alınıyor cinsel yönelim konusu? Bu yok sayılıyor mu? Sahada bunun karşılığı nasıl? Kurumsal olarak bir hamle var mı? Yani burada şu geliyor benim aklıma. Bazen kamuya yansıyan ya da haberlere yansıyan çok sert demeçler olsa da uygulama düzeyinde bunlar bazen çok yumuşak zemine indirilerek çözülebiliyor. Bu konudan bahsetmiyorum. Bazı konular tüm dünyada böyle. Halka hani biz bunlarla çok sert savaşıyoruz deyip mesela uyuşturucu konusu, bu tip maddelerin konusu genelde böyledir. Yani politik demeçlerde çok sert karşılaşılır ama bu tip olaylar yaşandığında ya bunu yapmayın siz deyip İnsanlar ifadesi alıp yollanır. Yani aslında uygulamayla söylem farklıdır. Buradan şuna gelmeye çalışıyorum. Cinsel yönelim, cinsel kimlik konusu eğitimde nasıl ele alınıyor? Ya ben şeyi duymak isterdim. Sert demeçler oluyor ama eğitim dünyasında bu biraz daha birbirlerini insanların anlamasına yönelik ilerliyor. Farklı bir yol kat ettik gibi bir şey duymayı isterdim. Çünkü şundan dolayı soruyorum. Topu size atacağım. Okul dediğimiz yer kovup kurtulabileceğimiz kurumlardan değil. Yani 4 yıl, 5 yıl, bazen 8 yıl insanların beraber okuduğu, beraber yaşadığı, beraber hayatı öğrendiği bir yer. Eğitim burada bu gerilim noktası eğitimde nasıl görünüyor onu çok merak ediyorum.
Girizgah yapabilirim belki. Sonrasında Muhammed'e topu atacağım. Doğrudan zaten okulda da çocuklarla birlikte çalışmış bir kişi olarak bence Muhammed'in de bu konuda kendi deneyimlerini de aktarması çok değerli olur. Sadece şeye girizgah yapmak istiyorum. Bizim ikinci sayımız da hakikaten onur hali. Ve böyle daha hani ilk bülteni yazmıştık. Duygudaşlık gibi daha herkesin konuşabileceği üzerine ve çoğu kişinin zaten ortaklaşa anlaşabileceği bir konudan giriş yapmıştık. İkinci bülten dedik ki artık madem yasak hali, böyle konuşulamayan halinden bahsediyoruz kendimizi tanımlarken böyle bir büyük giriş yapalım. Çünkü kimse gerçekten büyük kurumlardan da küçük kurumlardan da kimse neredeyse eğitimdeki LGBT'yi, eğitimde cinsel yönelimi, cinsiyet kimliğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini bu kadar sınıfın içerisine girerek konuşmuyor. Hakikaten en çok üstü örtülen konulardan birisi bu LGBT'yi, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği meselesi. O yüzden de böyle acaba şey dedik. Ya çok mu sert olur? İkinci sayı için biraz fazla mı iddialı gibi? Aslında kendi kendimizde sansürlediğimizi hissettiğimiz böyle bir an olmuştu. Ama sonrasında böyle biraz da cesaret gerektiriyor dedin ya. Hakikaten o cesaretle böyle kendi içimizde bularak yazmaya giriştik ve hakikaten aslında sahaya da indiğimizde öğretmenlerin bir şekilde bunu var etmeye çalıştığını da gördük. Yani içerisinde çok fazla örnek de var zaten. Bültenin girdiklerinde de görebilirler. Hakikaten şey bir noktada öğretmen bir yandan baskılansa da bir yandan da o sınıfın kapısını kapattığında aslında inisiyatif kendisinde. Yani bir şekilde hem cinsellik eğitimini verebilir, cinsel yönelimi, farklılıkları, çeşitlilikleri işleyebileceği pek çok konu bulabilir. O yüzden de aslında bir yandan senin o umudunu tekrardan yeşertecek bir alan var diyebilirim. Çünkü bunlar sınıf içerisinde uygulamalarla yapılıyor ve devam ederek de aslında ilerliyor. Ben burada hani Muhammed'e de pas atmak isterim. Ne gibi uygulamalar var, neler yapılıyor, nasıl ilerleme kaydediliyor gibi belki bize birkaç bir içgörü verebilir.
Çok teşekkürler. Ben o içgörülere geçmeden önce şunu söylemek isterim aslında. Erdem'in dediği gibi okul dediğimizde hani şey gibi Edip Cansever diyor ya, çocukluk gökyüzü gibi bir şey, çocukluk hiçbir yere gitmiyor. Okul da öyle. Yani 3 yıl 5 yıl da kalmıyor. Gerçekten hayat boyu bir travma da olabiliyor bir okul. Ya da çok daha iyi yerlere de gidebiliyor. Bize çok iyi anılar da bırakabiliyor. Zeynep'in çok iyi yaptığı o girizgahtan devam edecek olursak, aslında LGBT artı olmak bir varoluş. Öğretmenlerin de, işte konuştuğumuz paydaşların da ortak bulunduğu nokta bu aslında. Bir varoluş üzerine konuşuyoruz. Ve bunu yok saymak değil, nasıl ortaya çıkabiliriz sorusunu sorduğumuzda, o nedenlerden sonra nasıla geçtiğimizde aslında birçok örneği görüyoruz. Bu örneklerden birisi mesela Çoça'nın Neden Olmasın oyunu var. Bununla birlikte Kaos GL'nin yayınladığı LGBT artı öğrencileri aile ve çocuk kıskacına karşı nasıl korunmalı kılavuzu var. Aynı zamanda yine Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimin yaptığı mesela Sokağı var. Ya da işte herkesin çok bildiği ve çok iyi bir örnek olan Gerçekten Benim Çocuğum belgeselleri var. Çekmeceler filmi var. Aslında eğitimde, eğitim ortamlarında kullanılabilecek birçok içerik var. Bu içerikler dışında da aslında öğretmen öğrenciye nasılsın diye bir soru sorduğunda bile, o kişi, o çocuğun, o bireyin orada olduğunu söylediğinde ve fark ettirdiğinde bile, aslında çok küçük gelen şeyler o varoluşun çok görünür kılmasını da sağlıyor. Çok büyük sihirli değneklere ihtiyaç yok. Gerçekten çocukların o duygularını tanımasına, her sınıf içerisinde onların var olduğunu değerli hissedebilecekleri bir alanı açtığında aslında öğretmen, öğrenciler de kendi varoluşlarını çok rahat yaşayabiliyorlar.
Bu süreçte sadece şuna dikkat etmek gerekebilir. Hani cinsiyet kimliğini konuşacağız, cinsel yönelimi konuşacağız ama bunu hangi çerçeveden konuşmamız gerekiyor? Buradaki bizim çerçevemiz her zaman hak temelli bir çerçeve. Yani insan haklarına ve çocuk haklarına uygun olarak bunları öncesinde işleyerek ve bunun çerçevesinde aslında onurun, yaşatmanın, varoluşun, ayrımcılığa uğramamanın bir aslında temel insani hak olduğunu vurgu yaparak aslında bu süreci sınıflarda yaşatabiliriz ya da okullarda ya da tüm eğitim ve öğretim ortamlarında vurgulayabiliriz diye düşünüyorum.
Bence kurduğunuz eksen orada çok kıymetli ve hem bir yerlere dokunuyor hem de bir yerleri kaşımak yerine orayı toparlamaya çalışıyor. O açıdan ben hem okurken hem de sizleri dinlerken öfkeyle dolmak yerine bir şeylere ya da bir şeylerden dolayı memnun olmak yerine tam ortasında bu şeyler bir çözüme doğru gidiyormuş hissine kapılıyorum ve oraya doğru yönleniyorum. O açıdan ellerinize, ağzınıza, işte kaleminize sağlık. Şimdi soracağım son birkaç şey var. Bunlardan biri benim tam anlamıyla şahsi merakım. O da şu. İlgimi çeken şey şu olmuştu. Son sayılarınızda şehirlerin eğitim hallerine giriyorsunuz. Bu çok ilginç bir içerik tipi. Yani neredeyse 10 yıldır içerik dünyasındayım. Yaratıcı içerikler üzerine tartışıyorum. Böyle bir içerik üretmek hem çok fikri maliyeti yüksek, hem üretim maliyeti çok yüksek. İnsanlarla konuşmak, gitmek, onları ikna etmek, onlardan dürüstçe sonuçlar almak en büyük problem bu. O yüzden ben bu içerikleri ürettiğiniz için sizden onları süzeceğim. Yani imbikle alacağım oradan edindiğiniz bilgileri ve şunu soracağım. Şimdi eğitim Ankara, İstanbul, İzmir, belki daha büyük işte Bursa, Eskişehir gibi şehirlerden ibaret değil. Bunu anlamak için sizin o bültenlere bakmak yeterli. Ben şöyle bir soruyla bunu somutlaştırmak istiyorum. Farklı iki kültürel altyapıyı paylaştığını varsaydığımız iki şehir, Antalya ve Ağrı diyelim, sizin ele aldığınız iki şehir. Buradaki eğitim halleri, sizin de bültende ele aldığınız jargonu kullanacak olursak, nasıl farklılaşıyor? Yani ya da farklılaşmıyor mu? Dışarıdan gördüğümüz o, düşündüğümüz o varsaydığımız şeyler gerçekleşmiyor mu?
Aslında Ağrı'nın ve Antalya'nın eğitim hali dışında da bizim fark ettiğimiz belli başlı ortaklaşan problemler var. Bu belli başlı ortak problemlerden biri de aslında hangi kişiyle konuşursak konuşalım, hangi öğretmenlerle konuşursak konuşalım, hep şeyden bahsediyorlar. Eğitim ortamındaki eksikliklerden bahsediyorlar. Ağrı örneğinde şunu hatırlıyorum. Öğretmen şey demişti, geliştirilen ama uygulanamayan birçok proje var demişti temel problem olarak. Antalya'da ise şeyi konuşmuştuk. Çok fazla işte il, ilçe, milli eğitim müdürlükleri de işte o yüzden işte biz bunun takibini yapamıyoruz gibi bir yerden cevaplar vardı. Aslında hem bir bölgede bir şeyler değişirken diğer bölgede uygulanamayan şeylerin olması aslında bizi bence yine temel bir noktaya götürüyor. Aslında hiçbir şey olmuyor, yeni bir şey üretilemiyor gibi bir yere götürüyor. Bu böyle çok ortaklaşılan problemler. Ama tabii ki farklı kültürlerde farklı farklı etkileri var. Örneğin biz bir köy öğretmeniyle konuştuğumuzda yaşanılan problem farklı olurken kentte daha işte tırnak içerisinde her imkanı olan bir okuldaki öğretmenle konuştuğumuzda gerçekten çok farklı şeyler çıkıyor. O yüzden biz aslında tüm bu sayılarda şeyde dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu öğretmen bir sınıf öğretmeni mi, köyde mi, yoksa şehir merkezinde mi, nerede çalışıyor? Bunu da özellikle vermeye çalışıyoruz. Çünkü branşlara göre de çok farklı ihtiyaçlar değişiyor. Kimi öğretmen mesela psikolojik danışman bir öğretmenin yaşayacağı problemle sınıf öğretmeninin, birleştirme sınıfta olan bir öğretmenin yaşayacağı problemler de farklılaşıyor. O yüzden aslında bu eksende gittiğimizde bülten böyle kendi kendine açılan ve böyle hem kültüre bağlı hem de kültürlerden de bağımsız daha büyük bir yere doğru evriliyor. Bunu aslında biz de Zeynep'le konuşuyoruz. Yani bazen böyle beklediğimiz cevaplar oluyor verilere uygun ama o kadar farklı şeyler çıkıyor ki biz de diyoruz aa bu hiç beklediğimiz bir şey değildi aslında diye. Kendi aramızda da çok konuşup tartıştığımız bir içerik oluyor bu da söylediğin şey.
Bu arada tüm bu süreçte de eğitim reformu girişimi, eğitim gözleme ve ekibinden veri desteği alıyoruz. Hatta yakın zamanda 2022 döneminin eğitim izleme raporunu da çıkardılar. Aslında her yıl tüm eğitime dair verileri hem MEB'den hem TÜİK'ten hem de kendileri aslında verileri çekerek ve başvurarak verileri aldıkları bir süreç işletiyor ve rapor çıkartıp politika savunuculuğu yapıyorlar. Onların desteği de bu süreçte çok kıymetli oldu. Onu da böyle hani buradan tekrardan teşekkür edelim. Bir de hakikaten bazı önyargılarımız da doğru çıkabiliyor. Bazen bizi çok şaşırtıyor bu arada bazı sonuçlar ama bazen de önyargılarımız ve aklımızdaki o varsayımlar doğru çıkabiliyor. Mesela senin verdiğin Ağrı ve Antalya örneğine nazaran mesela toplumsal cinsiyet eşitsizliği Ağrı'da daha fazla. Yani kız çocukları mı okulda daha fazla yoksa oğlan çocukları mı okulda daha fazla dediğimizde mesela burada hakikaten bazı varsayımlarla gidebiliyoruz kafamıza ve bu doğru çıkıyor. Ya da okullaşma oranına baktığımızda evet bu doğru çıkıyor. Ya da gene sınıf mevcutlarına baktığımızda mesela Ağrı'da hakikaten sınıflar daha kalabalık Türkiye'ye nazaran ama Antalya'da daha az kalabalık gibi. Aslında bazıları doğru çıkarken bazen de böyle bölgesel bir mercek tuttuğumuzda sonra sınıfa indiğimizde aslında orada da çok iyi örnekler olduğunu ya da Antalya'da daha zor işletilen süreçler olduğunu da görüyoruz. O yüzden böyle birazcık şey hem büyük bir mercek tutmak, büyük bir fotoğraf çekmek hem de sonra sınıfın içine girerek oradaki bölgesel farklılaşmalar neler? Muhammed'in dediği gibi köyde mi, birleştirme sınıfta mı, müstakil sınıfta mı gibi oralara da bakarak aslında tüm sürecin böyle genel bir gözlemini yapmak gerekiyor.
Peki o halde öğretmenler, eğitmenler size nasıl ulaşsın? Bunu da soralım.
Öğretmenler bize aslında eğitimhali@gmail.com üzerinden doğrudan e-posta atarak da ulaşabilirler. Bülten önerileri de sunabilirler. Kendileri görüş vermek de isteyebilirler. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Instagram'dan, Twitter'dan, LinkedIn'den bize kolaylıkla ulaşabilirler. Aynı zamanda da e-posta üzerinden gene bültenleri takip ederek ve uygulama üzerinden de erişim sağlayabilirler. Her türlü görüşe, öneriye ve geri bildirime açık bir bülten bu arada. Birlikte şekillendirdiğimiz bir bülten. O yüzden de bize ulaşmalarını çok mutlu oluruz ulaşırlarsa.
Aslında çok ilginç oldu. Bu bölümün bugün kaydedilip yarın yayınlanacağını planlamamıştım ben daha önce. Şu an fark ediyorum. 24 Kasım'da bu bölüm yayınlanacak ve 25 Kasım'da özel bülteniniz olacak. Hem bu bölümü dinleyenler için özel bültenin ne kadar özel ve işte neler okuyacaklarını belki paylaşabiliriz. Tabii bu vesileyle de Öğretmenler Günü'nü kutlayabiliriz. Kutsal meslekler birer efsane olabilir ama gerçekten o kutsala en yakın meslekler arasında sanırım öğretmenlik var. O yüzden onu es geçemeyeceğim. Böyle tabuları yıkmak vesaire bunlar güzel. Ama Öğretmenler Günü'nü bence kutlamak da gerekiyor bu vesileyle. Onu da kutlayalım.
Aslında 25 Kasım'da değil tam 24 Kasım'da özel bülten olarak çıkacağız. Biz böyle özel bültenlerin günlerini değiştiriyoruz. Yani çok özel olduğu için. Özel bültenlere de hatta çocuk merkez afet yönetimiyle başlamıştık. Orman yangınları vesilesiyle yani çıkmamız gerekti. Çünkü afette çocuklar merkeze alınmıyordu. Eğitim ortamına bunu nasıl taşıyabiliriz vesaire gibi kaynakları derlemiştik. Yarınki özel bültenimiz de aslında toplumsal cinsiyet eşitliği ödül töreniyle alakalı. Mor sertifika programı var. Mor sertifika programının da öğretmenlere yönelik açtığı bir ödül var. Bu ödülde aslında öğretmenlerin yaptığı yaratıcı çalışmalar değerlendirilip ödül veriliyor. Ben de dünkü panelde moderatörlerden biriydim ve eski aslında mor sertifikalı öğretmenlerden biriyim. İlk yılında biz eğitim haliyle bir teşvik ödülü almıştık. Bu yılda böyle moderatörlük yapınca ekstra böyle iki heyecan oldu eğitim hali tarafından baktığımızda. 24 Kasım'daki bu özel bülteni yapmamızın sebebi de aslında geçen yıl öğretmenlik mesleğinin kendisine dair çok farklı öğretmenlerden görüş aldık. Hatta onlardan biri de Zeynep'in Süheyla teyzesi. Süheyla teyze böyle 30 yılı aşkın süredir öğretmenlik yapmış ve hala devam eden müthiş bir insan. Bu arada Süheyla teyzesi 66 yıldır öğretmenlik yapıyor hala.
Şurada çok küçük bir böyle gireyim araya. Yani Türkiye'nin en uzun yıllardır öğretmenlik yapan kişisi Süheyla Tokgel. Evet, Adana'da çalışıyor hala. Kendi okulları da var. Hala devam ediyor. Tabii ki eskisi gibi çok aktif bir şekilde değil ama gerçekten hala okula gidip hala öğrencilerle öğretmenler bir arada olduğu bir böyle süreci var yani. Ondan böyle bir özel bülten yapmıştık. Öğretmenler Günü için geçen yıl ve röportaj gerçekleştirmiştik. Hakikaten böyle bizim için de böyle özel bir bülten olmuştu. Ve çok küçük araya girip bilgi vermek istedim.
Bu yılda aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemini aslında vurgu yapmak istediğimiz bir bülten oluşturmak istedik. Bu yüzden de aslında Mor Sertifika Programı eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ödül törenini baz alarak bir özel bülten hazırladık. Bu vesileyle gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığının dileğiyle 24 Kasım'ı kutlamak istiyorum.
Ben o halde bölümü dinleyen herkesi sizin son sayınıza, bülteni okuyan herkesi de bu bölüme davet ederek aslında bir döngüye onları sokuyorum. Ve katıldığınız, bunları benimle açıkçası dürüstçe paylaştığınız için, tartıştığınız için çok teşekkür ederim. Bülteni takip etmeyenler varsa mutlaka takip etsinler. Eğitim içinden bir gün girip bir gün çıktığımız bir şey değil, sürekli içinde olduğumuz ve bir şekilde bizim temasta olduğumuz herkesin dahil olduğu bir evren. O yüzden anlattığınız her şey çok kıymetli. Bülteniniz için de, eğitim hali için de teşekkür ederim bir okuyucu olarak.
Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler.